Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Dünya gündeminden merhaba. Ukrayna Savaşı hem dünyada hem Türkiye'de konuşulmaya devam ediyor. Diğer aktörlerden farklı olarak ise Türkiye'nin pozisyonu aslında tartışılmayı hak ediyor. Türkiye bir yanıyla NATO üyesi olarak Batı kampıyla yakın bir ilişki yürütüyor. Örneğin NATO'nun Ukrayna'nın komşularına 40 bin asker yerleştirilmesi oylamasında evet oyu veriyor. Ancak aynı şekilde Rusya'nın Avrupa Konseyi'ndeki üyeliğinin askıya alınmasında çekimser oy kullandığını görüyoruz. Taraflar iki tarafla da ilişkisini sürdürüyor. Antalya ve İstanbul'da tarafların bir araya gelmesinde kolaylaştırıcılık rolü de üstlendi. Türkiye'nin bu tutumu, savaşı etkisi, Türkiye'yi bu durumun nasıl etkilediğini dünya gündeminde Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte ele alacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Hocam Türkiye'nin ilginç bir pozisyonu var Ukrayna Savaşı'nda. Taraflarla da ilişkisini sürdürüyor ama Montrö gereği bunun bir savaş olduğunu kabul edip boğazları da kapatıyor. Ama Rusyalı oligarklara bir yaptırım da uygulamıyor. Kapılar açık. Kendi içerisinde de bazı farklılaşmalar var. İşte Buca katliamı gibi, bunun bir katliam olup olmadığı ya da bir soykırım olup olmadığı gibi. Ama Batı'yla da tamamen ilişkilerini koparmış değil. Bu durumu nasıl değerlendirmek lazım? Nasıl ele almak lazım Türkiye'yi?
Ya bir defa hani şuradan başlayayım. Türkiye'yi tabii daha detaylı konuşacağız ama hani savaşın kendisine dair hala sosyal medyada vesaire çok yaygın tartışmalar var. Yani kim haklı kim haksız, tamam o aşamaları bence geçtik ama hala geçilmemiş gibi duruyor. Yani bunca yıkıma, yani insan kaybına, sivil kaybına, şehirler bombalanıyor çünkü. Yani artık bu bir, yani iki ordu arasındaki savaş olmaktan bir miktar çıktı. İlerleyemeyince Rusya yani çok bildiğimiz bir taktiği uyguluyor. Hani şehirleri boşaltmaya çalışıyor. Yani o arkadaki lojistik şeyi kırmaya çalışıyor. Maliyeti yükseltmek istiyor Ukrayna için. Şimdi burada Buça'da hani katliam oldu mu, bu düzmece mi? Yani şöyle, Buça örneğinde diyelim ki bu düzmece ve dünya kamuoyunu etkilemek için yapıldı. Yani Buça olmasa her şey sanki çok normal mi? Yani görmüyor, yani görüntülere bakıyoruz. Büyük apartman blokları, muhtemelen Sovyet döneminden kalma bloklar ki onda işte yani durumu iyi olanlar yaşamıyor oralarda. Yani bunların neredeyse toptan yıkıma uğradığını, işte tiyatro binası, Mariupol'da hani tiyatro binasının hani yıkıldığını, vurulduğunu hani görüyoruz falan. Ya bu şeyi artık bir tarafa bırakmak gerekiyor. Ya da Sovyetler Türkiye'ye nasıl yardım etmişti? Ya şimdi konu Sovyetlerin Türkiye'ye yardımı değil ki. O 60'lar, yani Soğuk Savaş dinamiği o. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Evet, Sovyetlerin Türkiye'ye sanayileşme konusunda yaptığı yardım çok değerlidir. O dönemin ekonomik büyümesinin altında yatan unsurlardan biriydi. Ama şöyle söyleyeyim, yani şunu bilmiyorlar. Aynı Sovyetler Bulgaristan'a ve Romanya'ya sanayi yatırımı yapmıyorlardı. Onlara Amerika yardım ediyordu. Bu Soğuk Savaş dinamiğiydi. Tabii ki Sovyetler Türkiye'ye yardım ettiler. Çünkü Türkiye ayaklarının yani şeyi biliyorlardı. Batı ile ilişkilerin dinamiğinin farkındaydılar. Batı Türkiye'ye yardım ediyordu. Yani ekonomik yardım destekte bulunuyordu. Ve askeri destek tabii ki. Yani Türkiye'de Batı sisteminin içinde kalıyor. Öyle düşünüyordu. Dolayısıyla da bu bağımlılığı azaltmak için yani Sovyetler kendi yani kamucu yaklaşımlarıyla yani Türkiye'de sanayi yatırımları yaptılar. Tabii ki bu şu an Rusya'nın komşu bir ülkeyi işgal etmesinin meşrulaştırma kaynağı olabilir mi? Allah aşkına yani böyle hani insanlarda bir yani şu an öylesine bir borçluyuz ki yani Rusya şey katliam yapsa da ne diyeceğiz dönüp ama İskenderun demir çelik mi diyeceğiz? Yani şehirleri bombaladığında Ali Ağa ama Ali Ağa yani şimdi o dönemin soğuk savaş koşullarının yani getirdiği bunlar yardımlar, destekler vesaire siyasi motivasyonla yapılmış. Küresel stratejik hani yapılanmaya uygun hani hamlelerdi bunlar. Bundan dolayı da devletler birbirlerine şey duymazlar böyle vefa borcu sonsuza kadar Rusya'ya kul köle olalım diye bir şey yok. Bambaşka bir Rusya var. Yani bizim hani solcu arkadaşlar şu an Rusya'da yaşasalardı hani ona faşist diyeceklerdi.
Keza benzer bir tartışma Hindistan için geçiyor. Sovyetlerle onların da çok yakın bir ilişkisi vardı ama Hindistan dengelemeye de çalışıyor gibi görünüyor.
Tabii ya şimdi Türkiye de öyle. Yani bunu anlaşılır bir politika. Yani Rusya'yı tamamen de karşısına almak istemiyor. Ama yani şöyle söyleyeyim. Yani NATO üyesi bir Türkiye'nin Rusya'ya bir gram yakın olmasını Putin tercih ediyor. Yani burada çok büyük beklentisi olamaz Türkiye'den zaten. Çünkü Batı sistemi içinde ve Rusya'nın Türkiye'ye sunabileceği fazla bir şey yok. Yani Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin dinamiği Türkiye'nin Rusya'nın kendisini cezalandırmasından çekinmesi üzerine kurulu. Yani böyle bir hani derin bir dostluk, dayanışma üzerine kurulu bir ilişki değil bu. Türkiye tedirgin yani İdlib'de mi ceza kesecek, turizmde mi ceza kesecek? Yani böyle bir dengeye oturmuş bir ilişki var. Yani bunu kullanarak hani Putin yönetimi de yani Türkiye'yi elinden geldiğince işte S-400 satışında olduğu gibi, Akkuyu'da olduğu gibi yani Batı sisteminden bir miktar uzak, bir santim uzağa çekse bunu kar sayan bir anlayışı var. Dolayısıyla bunu bir hani böyle büyük bir diplomatik deha olarak sunacak bir şey de yok. Yani Türkiye yani Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana Rusya'yı, Sovyetler Birliği'ni, Bolşevikleri, Sovyetleri ve Rusya'yı yani şey olarak dengeleyici olarak kullanmak istedi zaten ve çok hani o kadar çok ülkeye bunu söyledik, konuştuk burada. Yani bunu Birleşik Arap Emirlikleri de yapıyor zaten. Hindistan da yapıyor. Bunu Mısır da yapıyor. Yani Orban da Macaristan da yapıyor. O yüzden de burada çok orijinal, ne tarihsel olarak orijinal bir fikir var ne de günümüz dünya siyasetinin dinamikleri açısından baktığımızda da herhangi bir orijinalliği yok bu izlenen politikanın. Yani Rusya'yı kollama, Rusya'yı dengeleyici olarak kullanma. Ben hep şunu iddia ettim. Bunu iyi yapamayanlardan biri Türkiye. Yani çok borçlanarak yapanlardan biri. Hı hı. Mesela Mısır öyle bir borç içine girmedi. Yani diyet ödemedi. Birleşik Arap Emirlikleri, Netanyahu hepsi kullandılar Rusya'yı Amerika'ya.
Komşu olduğu için olabilir mi hocam?
Şu an Hindistan.
Komşusu olduğu için.
Hem komşu hem de ay dış politik yani o kadar çok kuvvet kullandı, o kadar çok yere yayıldı ki ve bunların bir kısmında Rusya vardı ve Rusya'ya karşı tabii ki karşı karşıya geldi, borçlandı Rusya'ya. Diğerlerinin böyle bir, Birleşik Arap Emirlikleri'nin böyle bir sorunu olmadı çok fazla tabii, Mısır'ın çok fazla olmadı. Türkiye'nin komşuluk artı şey Suriye'de Türkiye Rusya ile komşu değil yani hani, koşullar öyle getirdi falan. O yüzden de hani ne bu şeyde Rusya ile ilişkileri bence iyi çok iyi de götürülmedi. Ancak şimdi mecburiyetten Rusya'yı kollayan bir politikaya geçti. İstersen şey arabuluculuk kısmına biraz.
Hani, evet hocam orası dikkat çekici değil miydi? Yani aslında Rusya daha çok Belarus'un sürece girmesini istiyordu ama Belarus Ukrayna tarafından da Batı tarafından da gayet Rusya'ya angaje bir ülke konumunda. Ukrayna bundan rahatsızdı. Başka ülkelerin de isimleri anıldı ama iki tarafta Türkiye'yi seçti ve Türkiye biraz bu kartı iyi oynamış gibi de görünüyor. Yani iki tane turun burada yapılmasını sağladı. Her ne kadar henüz bir sonuç alınamıyor olsa da işte Vladimir Putin'in İstanbul'daki görüşmede çöpe atılmıştı imasına ima ettiği konuşması da var bu hafta gerçekleşti ama kritik değil miydi ki buradaki arabuluculuğu? Bir de niye böyle bir pozisyon almak, yani niye ev sahibi olmayı tercih ediyor?
Ya birkaç nedeni var. Bir defa bu yapılabilir bir şey. Bunları nasıl söyleyeyim? Hani AKP bize 20 yıldır hani dış politikada, günlük hayatta, yani işte köprü, yani köprü ihtiyaç varsa köprü yapılır. ihtiyaç varsa hastane yapılır. Hani bu ülkede işte köprü de yapıldı, tünel de yapıldı, hastane de yapıldı. Yani aynı bunun gibi gerekirse arabulucu da olunur, gerekirse kolaylaştırıcı da olunur. Türkiye yani 80 küsur milyonluk hem NATO üyesi hem Avrupa Konseyi üyesi, Batı sisteminde ama hani Orta Doğu, Kafkasya coğrafyasına yayılmış. Ukrayna'nın denizden komşusu bir ülke, Rusya'nın da komşusu. Yani Türkiye, Belarus bunu bu rolü oynayabiliyorsa Türkiye niye oynayamazsın? Yani iki tane toplantı, bu konuda iki tane toplantı yapılabilir Türkiye'de. Yani Türkiye tabii 1930'larda işte Bağdat Paktı, Balkan Paktı falan yapmış bir ülkedir. Hani bunu sanki dünya tarihinde, Türkiye tarihinde, bölge tarihinde ilk defa Türkiye bir hani diplomatik bir şey yapıyor. Efendim burada buluşuyorlar. Yani bir iktidar medyası hakikaten böyle hayretler içinde hani buradan bir diplomatik yüksek profil çıkarmaya çalışıyorlar. İşte Ukrayna krizini sonra çözen dünya lideri Erdoğan, yani bu şey arabuluculuk fırsatçılığı buradan içeriye hemen işte buradan biraz daha bir puan oynatırız şeyi, oyları. İkincisi de aslına bakarsanız bu dengeleme politikası, dengeli politika izliyor görüntüsü altında. Rusya'ya bir iki şey sunarak, mesela hiçbir anlamı yok Avrupa Konseyi'nde çekimsel kalması. Rusya kendisi çıktı zaten Avrupa Konseyi'nden. Yani orada sen çekirsen, çekimsel kalsan da olur, kalmasan da olur. Ha yaptırım da Rusya'ya iyilik olsun diye yapmıyor tabii. Şimdi bir de Rusya'ya yaptırım uygulasan yani çok çok karışacak. Hani zaten 3 tane turist gelecek diye bekliyorsun. İşte biraz hani alabilirse buğday almaya çalışacak falan. Doğalgaz zaten alıyor, ona bir şey demiyorlar. Yalnız bu, yani şimdi ilk tek tek gidelim. Şimdi bu arabuluculuk meselesinde hiç de öyle zannedildiği gibi yani şeyden İstanbul toplantısından bir şey çıkmadı. Zaten şimdi arabuluculuk da değil biliyorsun. Zaten hani kolaylaştırıcı mekan sağlıyorsun.
Arabuluculuk evet, ev sahipliği yapıyor. Buyurun gelin burada konuşalım diyor.
Tabii yani şimdi öyle yani şey, Engin Alan mı ne yazmışlar? İşte Türkiye'nin büyük güç olduğu tescillendi. Aa sahi bu muymuş yani hepsi? O zaman keşke daha önce ikna etseydik.
Keşke Norveç'e haber verilseydi hocam. Yani madem öyle Norveç bu konuda Cenevre ya da hani bu konuda en sık evet. Ülkelerin gittiği yer.
Yani bir hani iki heyet gelip burada toplantı diye Türkiye dünya gücü mü oldu? Yani siz bu kurmay zeka bu muymuş? Hakikaten hayretler içinde şey yapıyorum, anlamaya çalışıyorum. Hani nedir bunun? Ya bir de bu tutku nedir? Biz dünya gücü, ya biz demokratik bir ülke olalım. İnsanların, yani gençlerinin kaçmak istemediği bir ülke olalım. Dünya gücü olmayalım mı ya? Yani Finlandiya dünya gücü mü? Yani şart mı? Hayat ile bir dünya gücü olarak mı var oluyor?
İnsanlar her ayın 10'undan itibaren ay sonunu düşünmediği bir hani ülke yani, olsun.
Varoluşsal meselemiz. Dünya bu Davutoğlu'nun şeyi hani mutlaka Türkler hani dünya gücü olmak zorundalar. Hani olamayınca bir gerilim yaşıyoruz. Bir türlü dünya gücü olamıyoruz. Yani böyle her bir olayı ha şimdi dünya gücü olduk. Şimdi bölgesel güç olduk. Yani bir şu böyle bir güç olmayı bırakın da bizim gençlerimiz, doktorlarımız neden buradan kaçmak istiyor? Neden başka yer? Neden senin %30'a yakın genç işsizliğin var? Bunu düşünmüyor da efendim neymiş? İstanbul'da iki kere toplanmış. O zaman 3 kere Belarus'ta toplandı. Belarus dünya gücü olsun. Yani buna mı bağlı dünya gücü olmak? Dediğim gibi Cenevre'de onlarca şey vardır.
Ya da Astana'da hocam. Astana süreci dediğimiz bir süreç vardı yani, örneğin.
Buralar dünya gücü olmak buralar değil mi? Bir de dünyada itibarın olmayan bir ülkesin sen. Yani Türkiye'yi bir nasıl bakıldığını biliyoruz yani. O yüzden de bir bunu hani şeyden de AKP medyasının neden hani bunu anlıyoruz AKP medyasının buradaki derdini. İyi de buna böyle yandan da işte görüyorsunuz Türkiye ne kadar önemli. Ya ben hani bunu sık sık söylüyorum televizyonda falan. İnanır mısın? Türkiye'nin 90'larda Bosna Savaşı'ndaki diplomatik aktivitesini görsen yani ben yaşadım da o dönemi. Üzerine de çalıştım. Yani şeyin Türk şu an yapılan şeyin 10 katıdır diplomatik faaliyeti. Gerçekten arabulucudur. Tıkandıkça şey yani görüşme Dayton'da vesaire tıkandıkça hep Demirel'i ararlardı. Holbrook buraya geliyordu. Yani Belgrad, Zagreb, İstanbul, Ankara ziyareti yapılıyordu. Bunlar hep yapılır. Yani çok bayıldığımdan değil ama mesela Çiller'le Benazir Bud'da işte miğferleri takarak şeye gittiler. Saraybosna'ya gittiler. Hani bir şey olsun diye sembolik destek. İşte Ursula von, Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'le şeyin Borel'in hani dış ilişkiler, dış politikadan sorumlu hani komiserin birlikte gitmesi gibi Kiev'e. Hani bunlar zaten yapılan şeylerdir. Buralardan böyle büyüklük çıkarmaya çalışmak çok aciz göstergesidir aslında. Görmemişlik, yani diplomatik görmemişliktir. O yüzden de bu kısmını biraz şey yapmak lazım. Hani bizim bunu durun, sakin olun de bizim gibi insanların bir şey yok. Hani bunlar yapılır şeyler. Efendim Antalya diplomasi tarzından yani bir şey yok. Yani bir toplantı yaparsın gelirler. Yani Türkiye'ye gelirler zaten. Yani Türkiye, biz hiçbir zaman şunu demedik yani. Türkiye önemsiz bir ülkedir. Türkiye önemli. Hatta potansiyelini iyi kullanmıyor, yanlış kullanıyor yer yer. Problem bu. Yoksa Türkiye'nin yapabilecekleri bunun çok daha ötesindedir. Bunu söylemeye çalışıyoruz.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Bu sürecin Batı'yla ilişkiler, yani Türkiye acaba nedeniyle burada Batı'ya da mı bir mesaj veriyor? İşte daha önce sizinle konuşuyorduk. Örneğin Biden Polonya'ya gitmeyi tercih etti. Orayı ziyaret etti. Türkiye'ye gelmedi. Bu Batı'ya da bir özellikle hani bir şeylerin de altı çiziliyor. Sizin de söylediğiniz gibi. Bakın işte bizde toplanabiliyorlar. Biz konuşabiliyoruz. Oraya bir mesaj olarak görülebilir mi?
Yani bakın işte biz yani gayet Batı'yla da ilişkilerimiz gayet iyi. Yani iktisadi olarak bizi zorlamaz. Yani bütün ağırlığı komşularla da işte biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri arkasından Suudi Arabistan, Mısır, İsrail falan. Hani hem de kimseyle kavgamız yok. Bir böyle girmek istiyordu. İkincisi bunun ekonomik getirilerinden hani faydalanmak ya da ekonomik olumsuzluklarından kaçınmak istiyordu. Bunu da savaşı da Ukrayna Savaşı'nda hani büyük bir fırsat olarak gördü. Ve yani şuna üzülüyorum da yani Türkiye'ye dair yani Türkiye şimdi coğrafya olarak Ukrayna'nın denizden güneyden komşusu. Şimdi buna yapacak bir şey yok. AKP de gitse, MKP de gelse falan fark etmeyecek yani Türkiye burada duruyor. Tamam hani biz coğrafi determinizmden yana değilim. Hani coğrafya her şeydir falan değil. Ama yani burada da bir komşuluk var ve buna yapacak bir şey yok. Yani bunu alıp bir hani dünya gücü buradan Batı'nın vazgeçemediği stratejik ortak konu noktasına gelmeyi de gerçekten anlamıyorum. Daha geçen yıl şey diyordu bu hükümet ve buna yakın isimler medyada, akademide, düşünce kuruluşlarında. Yani Erdoğan'ın nasıl Batı'ya kafa tuttuğunu, meydan okuduğunu, Türkiye'nin nasıl stratejik otonomi geliştirdiğini. Eski Türkiye yok artık. Yani Türkiye kendi kararlarını Ankara'dan alıp Ankara'dan uygulayan. Şimdi bakıyorsun Batı yaklaştı diye Türkiye'ye ve mecburen yani Erdoğan olmasa da yaklaştı. Başka çaresi yok. İşte Polonya iki tane ülke öne çıktı biliyorsun. Hani Polonya sınırdan komşusu Batı'da. Türkiye de güneyden komşu denizden. Dolayısıyla da bu iki ülkeye tabii ağırlık vermek zorunda. Ve NATO üyesi ikisi de. Şimdi Moldova komşusu ama Moldova bu rolü oynayamaz. Bulgaristan, Romanya oynayamaz. Türkiye daha kritik bir ülkedir. Bu AKP'den kaynaklanan bir şey. Keşke bu savaş olmasa da hiç kritik olmasa. Keşke Türkiye hiç stratejik önemi olmayan bir ülke olsaydı biraz rahat etseydik. Yani çok stratejisiz bir ülke olsaydı. Hani bu anlamda. Yani bu devlet aklının, bu realizmin hani anladığı anlamda bu strateji yoğunluğumuz keşke daha az olsaydı. Daha az yani subaylar, emekli askerler şey yapsaydı. Harita önünde.
Çubukla göstermeseler. Evet keşke. Evet,
gözümüze daha az soksalardı o çubukları. Ama şimdi bunu alıp ya sanki Batı'yla kavga eden benmişim gibi. Şimdi bakın aramız ne kadar iyi. Allah Allah. Yani ikisi de sizsiniz. Yani Batı'ya kafa tutunca da siz değerli ve önemli oluyorsunuz. Bize dönüyorlar, kızıyorlar. Eski Türkiye yok diye parmak sallıyorlar. Bakın işte Türkiye Erdoğan kafa. Şimdi Batı'yla böyle neredeyse soğuk savaş dönemi mantığına dönüyoruz. Konum ve strateji. Bu geçici bir ilişki aslına bakarsan. Bununla da şimdi görüyor musunuz? İşte Erdoğan dünya lideri. Hepsi Türkiye'ye geliyor, Erdoğan'la görüşüyor. Hani bir Türkiye ile ilgili değil, Erdoğan'la ilgili Erdoğanlaşma yaşıyoruz bu anlamda. İkincisi buradan da bir yani kendi söylediklerini 6 ay 1 yıl sonra reddederek hani yeni bir gerçeklik kurup sanki onlar hiç olmamış gibi, yani pardon sizin hani sizin takipçileriniz balık hafızalı olabilir ama biz değiliz. Biz nasıl kurulduğunuzu, nasıl geliştiğinizi, hangi süreçlerden ideolojik şey gibi böyle hani transform metamorfoza uğrayarak giden bir iktidar olduğunuzu biliyoruz. Yani Doğu Akdeniz'den de çekiliyorsun. Karadeniz NATO'yla da işte senin sözünü ettin. Onlar NATO'daki bütün oylamalarda Doğu Avrupa ve Karadeniz olunca hemen şeyle NATO'yla birlikte hareket ediyorsun. NATO üyeleri buraya gelince mutlu oluyoruz. Ondan sonra şimdi mesela bu şey değişse, hava değişse, görüyor musunuz gene kafa tutuyor. Hani hakikaten pes diyorum ve bu şeye, bu siyaset anlayışı karşısında çaresiz kalıyorum.
Anladım hocam, çok teşekkür ederim. Bir hali derinlikli bir konuydu, pek çok boyutunu ele aldık. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Dünya gündeminde bu hafta Profesör Doktor İlhan Özgel ile birlikte Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan, Rusya'nın işgaliyle başlayıp savaşa dönüşen Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin tutumunu, hesaplarını, bunun arka planında dönen politika ve stratejiyi, Batı'ya verilen mesajı, Rusya'ya verilen mesajı ve Türkiye'nin kendi konumunu bu süreçte güçlendirme çabasının anlam ve önemini ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.